Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Mimarın Mutfağı'nda bugün Tanyel Architecture kurucusu Mimar Mesut Tanyel ile birlikteyiz. Mesut Hocam, öncelikle bizi kırmayıp yanımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim.
Hocam, ben sizi çok yakinen tanıyorum ama dinleyicilerimizin de tanıması için ilk önce Mesut Hocam, Mimar Sinan Üniversitesi, o zamanki adıyla Akademi'den mezunsunuz. Öğrencilik zamanlarınızdan ve o zamanların eğitim sisteminden bahsederek hem de şu an kendinizden de bahsederek sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba tekrar. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ama ben girdiğim zaman İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu vardı Beşiktaş'ta. Ben orada başlamıştım. Bir de Fındıklı'da mimarlık bölümü vardı. Daha sonra bu iki bölüm birleştirildi. Yani eğitimin tam orta yıllarına denk geldi. Yarısını Güzel Sanatlar Akademisi, yarısını da Mimar Sinan Üniversitesi şeklinde okuduk. Neticede akademi havasında, yani akademi ortamında okuduk. 85 tarihinde mezun oldum. Biraz gecikmeli de oldu bizim o dönemlerdeki okul ortamından dolayı. Yani 5 yıllık okul 7 yılda bitti. Neticede bitti.
Evet, dönemin etkisiyle ama
dönemin, evet. Dönemin etkisiyle oldu.
Hocam, yayında bahsetmesem olmaz. Ben sizinle Aslı Hoca sayesinde tanışmıştım. Aslı Hoca da akademide okumuştu. O yüzden burada Aslı Hoca'nın yayınına ulaşmak isteyenler Mimarın Mutfağı'ndan ulaşabilirler. Şöyle ki, 1,5 yıla yakın Almanya'dayım. Burada çalışıyorum. Mesut Hoca da üniversiteyi Türkiye'de, İstanbul'da bitirip buraya geldi. Hocam, mezun olduktan sonra serbest olarak Türkiye'de çalışmaya başladınız tabii. Sonra İstanbul'da ofis açtınız. Bir süre sonra rotayı Avrupa'ya çevirdiniz. Yani serbest olarak 2007 yılında Almanya'da çalışmaya başladınız. Sanırım o günden sonra hep Almanya'da kaldınız. Bu kararı nasıl aldınız? O süreçten bahsedebilir misiniz?
Tabii. Aslında hepsi tesadüf oldu. Hiçbiri benim kendi ısrarla verdiğim kararlar değildi. Okulu bitirdikten sonra bir inşaat şirketinde çalışmaya başladım Kadıköy'de. Şantiyeci olaraktan. Doğrudan o dönemki Haydarpaşa Lisesi olan, şu anda Marmara Üniversitesi Hukuk ve Tıp Fakülteleri olan binayı, 65 bin metrekare, bayağı önemli bir yapı, yani Osmanlı döneminden kalan. Orada renovasyon, restorasyon projelerinde başladım uzun bir dönem. Yani bir yıl falan, 1,5 yıl geçti. Daha sonra oradan ayrılıp bir inşaat mühendisi arkadaşımızla birlikte Zeytinburnu'nda bir ortak bir mimarlık bürosu açtık. Bir mimarlık mühendislik bürosu. Askerlik dönemine kadar onu sürdürdük. Askerlik dönemi. O da 8 aylık bir kısa bir dönem oldu. Askerlik dönüşü, bir teklif olmuştu bize. Yurt dışında çalışır mısınız? Tabii yurt dışı neresi olacağı önemli. Dediler ki Arabistan. Tamam dedik, Arabistan'a gidelim. Yani orayı pek bir hedef olarak evet, görmeden, ya orayı bir sıçrama taşı gibi, başka bir imkan olabilir dedi. Gidelim dedik neticede. Orada belli bir şey olabilir. Farklı bir ortam, farklı bir kültür çevresi. Farklı bir deneyim oldu Arabistan'da. Bir yıl orada çalıştım. Daha sonra da Almanya'ya geldim. Almanya'da geldiğim günden beri de, yani ben 1990'da geldim Almanya'ya. Geldiğim günden beri de mimarlık yapıyorum. Çünkü benim geldiğim dönemde duvarlar yıkılmıştı. Ve iki Almanya'da korkunç bir şey vardı. İnşaat furyası başladı. Özellikle Doğu Almanya tarafında. Doğu Almanya'daki faaliyet batıya yansıdı. Çünkü Doğu Almanya'daki altyapı, strüktür, eğitim olanakları çok zayıf olduğunda ister istemez batıdaki mimarlık büroları hizmet ihracı yaptılar Doğu Almanya'ya. Ben de aynı şekilde batıda bir mimarlık bürosunda çalışıyordum. Planlama bürosu. 7-8 yıl kadar o büroda çalıştık ve mantar gibi her yerde binalar planladık. Doğu Almanya'nın hemen hemen her şehrinde bulunmuşumdur. Bu çalışma böyle oldu. 90'da, 1990'dan 2007'ye kadar olan dönemde ücretli mimar olarak, ofis şefi olaraktan daha sonra çalıştım. Bir avantajım şuydu, Almanya'ya geldiğim dönemde Almanca biliyordum. Öyle olduğu için doğrudan işe başladık. Yoksa bir mimarın yabancı bir ülkede piyasaya bu şekilde bir büroda girebilmesi için en az 2 yıllık bir dil süreci, mevzuata hakimiyet, yani 4-5 yıllık bir süreçten bahsediyorum ancak olabilirdi. Ama benim açımdan öyle olmamıştı. doğrudan girmiştim ben buna. O da farklı bir deneyim kazandırdı. Çok hızlı bir süreç oldu.
Hocam aslında dil bilerek gelmenin yurt dışında çok büyük artıları olduğunu, özellikle bir mimar açısından. Bir de mevzuatı öğrenmek, yani Almanya'nın mevzuatı tamamen buradan çok farklı. 1,5 yılda gözlemlediğim kadarı söyleyebilirim. Ama siz belirli bir süreden sonra serbest çalışmaya başladınız. Sonrasında Lüksemburg'da, yani Almanya'da değil Lüksemburg'da bir ofis açma durumunuz oldu. Şu an 4 yıl yanlış değilsem ofis açma süreciniz. O süreçten de bahsedebilir misiniz? Neden Lüksemburg? Aynı zamanda eş zamanlı Almanya'da da işler yapıyorsunuz. Lüksemburg'da işler yapıyorsunuz. Fransa'da işler yapıyorsunuz. Bu tamamen merkezi olarak konumlandığı için mi Lüksemburg'u seçtiniz, yoksa farklı bir sebepler var mıydı?
Yok, o da şey oldu. Yani bir tesadüf oldu. Herhangi bir özel olarak Lüksemburg'a gidelim diye bir karar yoktu. Bunda da şöyle, yani bundan 10 yıl önce Lüksemburg'da bir şirket bana müracaat etmişti. Onlarla bir iş yapma imkanımız vardı ve o şirketin danışmanlığını yapmaya başlamıştım. Kısa bir dönem oldu, 5-6 aylık gibi bir dönem oldu. Orada da bir Fransız mimarla görüşmüştük. Onunla beraber çalışıyorduk, yani kooperasyon yapıyorduk. O süreç, 10 yıl önceki süreç bitti. Yani bir 5-6 aylık süreçten sonra o proje bitti ve ben Almanya'ya geri döndüm. Zaten döndüm dediğimde yani gidip geliyordum zaten. Yakın yer olduğu için orada yerleşik değildim. Daha sonra, yani bundan 4-5 yıl önce o mimar arkadaş bana müracaatta bulundu. Beraber bir şey yapabilir miyiz? Yeniden Lüksemburg'da çalışabilir miyiz diye. Tamam dedik. Olabilir. Lüksemburg çünkü farklı bir ortamdı. Almanya'dan daha farklıydı. Her şeyden önce, yani Almanya da çok kültürlü bir ülke ama Almanca konuşulan, Alman kültürünün hakim olduğu bir ülke. Lüksemburg öyle değil. Lüksemburg'da 3 tane resmi dili var. 3 değişik kültür. Hatta daha fazla diyeyim. Bir de gayri resmi olarak İngilizce konuşuluyor. Yani büyük firmaların çoğunda iletişim dili İngilizce. Çünkü çok çeşitli ülkelerden insanlar çalışıyor orada. Yani mesela Fransa'dan çok gelen var. Günübirlik çalışmaya gelen yaklaşık 300-400 bine yakın insan geliyor ve akşam evine dönüyor. Belçika'dan gelenler var ve Almanya'dan gelenler var. Bu üç ülkeden gelen insanlar günübirlik gidip geliyorlar ve böyle bir çok dilli, çok kültürlü bir ortam. Bir de orada yerleşik yabancılar var. Bir Bosnalılar var, bir grup. Bir de Portekizliler var. Ağırlıklı olarak bunlar var. Hepsi de eğitimli bir kesim. Portekizliler ağırlıklı Fransızca konuşurlar. Bosnalılar da Almanca konuşurlar. Böyle bir ortam var. Ve böylece o mimar arkadaşla başlamış olduk. İşte dördüncü sene serbest mimarlıktan sonra. Ama ilk 10 yıl önce gittiğim dönem ortamı görmüştük. Mimarlık ortamının nasıl olduğunu, proje ortamının nasıl olduğunu. Biraz daha çok Türkiye'ye benziyor Lüksemburg. Mimari proje anlamında, yaklaşım anlamında. Almanya gibi değil, daha farklı. Tabii Lüksemburg'daki çalışma ortamı ve ülke de küçük. 600 bin nüfusu olan küçücük bir ülke. Bütün hizmeti orada vermiyorum. İster istemez herkes gibi komşu ülkelere yayılıyorsunuz. Yani Lüksemburg zaten Benelux'te iç içe. Hollanda ve Belçika'yla sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Ve çok Hollandalı, Belçikalı da var orada. Fransa var. Ben Fransa tarafına fazla şey yapamıyorum dil bariyerinden dolayı. Çünkü Fransızca'ya hakim değilim. Mevzuat anlamında hakim değilim ama Almanca olduğu için yürütebiliyoruz. Bir de Fransa'daki inşaat sektörü Almanya'ya göre çok gelişkinde değil yani. İnşaat faaliyeti de Almanya'da daha fazla. Sadece yeni bina inşaatı olarak düşünmeyelim. Almanya'da renovasyon ve iyileştirme, restorasyon projeleri çok, tadilat projeleri de çok oluyor. Dolayısıyla Almanya'da bir kavram da oluştu. Mevcut bina içinde yapılaşma diye. Ya biz bunu çok Türkçe'de uzun birkaç kelimeyle tarif ediyoruz ama Almanca'da iki kelimeyle ifade ediliyor ve kavram tam yerine oturuyor. Bauen im Bestand diyorlar. Bu çok yaygın Almanya'da. Türkiye'den gelen mimarlar için çok yabancı bir ortam oluyor geldiğinde. Biz alışığız tabii, 30 yıldan beri bunun içindeyiz. Lüksemburg'daki çalışma şeyimiz bu. Müşteri portföyü her 2-3 ülkeye birden yayılıyoruz. Çalışma şekli de Avrupa Birliği'nin kurallarına göre hizmet dolaşımında, yani mal ve hizmet dolaşımı kapsamında Lüksemburg'dan başka bir Avrupa Birliği ülkesine hizmet verebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Mimar olarak proje ibraz yetkisi burada o şekilde tanımlanıyor. Proje ibraz yetkisi. Çünkü projeyi ibraz edebilmek için belli bir yetkiye sahip olmak lazım belediye. O ibraz yetkisine sadece mimarlar değil, diğer meslektaşlar da sahip olabiliyor. Mesela inşaat mühendisleri de buna sahip olabiliyor. Belli şartlar altında bu yetki onlara verilebiliyor. Dolayısıyla mimar kelimesi kullanılmıyor. Proje müellifi ve proje ibraz yetkisi şeklinde geçer. Yasalarda hep bu şekilde yer alıyor.
Aslında hocam orada ibraz demişken ben direkt sizde daha önce de telefonda da görüşmüştük. Siz de çok sık bahsederdiniz. Dinleyenler şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Mesut Hoca'yı arar aradığımda bir 15 dakikalık bir görüşmeyle Almanya hakkında ve buradaki mimarlık hakkında, Türkiye'deki mimarlık hakkında çok güzel dipnotlar alıyorum kendime. Ama her seferinde bizim konuştuğumuzda çok dikkatimi çeken denklik konusu vardı. Siz buraya geliyorsunuz, bundan önce Türkiye'de çalışıyorsunuz, sonrasında yurt dışına açılıyorsunuz, Avrupa'ya, Lüksemburg'a, ama bu süreçlerin hepsi hocam ilk önce bir mesleki denklik olarak da problemler vardı o zamanlarda. Siz o süreci nasıl tanımlarsınız? Çünkü bir cümleniz vardı, önceden denklik almak zordu, şimdi denklik almak kolay ama imza yetkisini almak çok zor Avrupa'da diye. Yani siz o süreçte neler yaşadınız? Denklik konusunda ilk konulardan da bahsedebilir misiniz?
Tabii, ben geldiğim dönemde böyle kulaktan dolma bilgiler, takım söylentiler oluyordu. İşte Türkiye'deki şu okul tanınıyor, bu okul tanınmıyor diye. Halbuki öyle bir şey yoktu. Türkiye'nin hiçbir okulu tanınmıyordu. Ben birçok platformda da ifade ediyordum. Bazı isimli okullar zikrediliyor. İşte şu okul tanınabilir, bu okul tanınabilir diye. Öyle değildi. Genel olarak Türkiye'nin hiçbirini tanımıyorlardı. Şöyle bir şey vardı. Mimarlar Odası kendi yasasına dayanarak kendi inisiyatifinde bazı şeyler yapabiliyordu, tanıyabiliyordu. Tanıma değil de doğrudan odaya kayıt yaptırıyorlardı. Çünkü şöyle izah edeyim. Tanıma işlemi akademik dereceyle ilgili bir durum. Aldığınız lisans eğitimi, bachelor, master her neyse o eğitimin değerlendirilip size muadili bir ünvanın veya derecenin verilmesiydi. Bu işte akademik derece tanıması eksikti. Yoktu o zaman, verilmiyordu. Ama Almanya'da çalışan mimarlar vardı. Nasıl vardı? Yani Türkiye'den gelip. Mesela benim bölgede, Düsseldorf'ta bir mimar arkadaşımız vardı. ODTÜ'den mezun kendisi, Türkiye'den. Mimarlar Odası kayıt komisyonu kendisi özel bir şeyle, oturumla o arkadaşa özel yeteneklerinden dolayı vermiş. Yani ODTÜ mezunu olmasından değil, kendi mimari yeteneğinden dolayı. Çünkü yasada, mimarlık yasasında iki tane husus var. Bir tanesi ya akademik eğitim alacaksınız Almanya'da yahut da Almanya'daki akademik eğitime denk gelen yabancı bir ülkede okumuş olman lazım. Yani size bakanlık bir denklik vermiş olması gerekiyor. Bana o denkliği vermedi buranın Milli Eğitim Bakanlığı diyelim. Bu denkliği vermediler. Eksik olduğunu söylediler. Buradaki şeye dahi denk değil dediler. Buradaki meslek yüksek okulu diyelim. Tam öyle değil de bizdeki meslek yüksek okulları 2 yıllık. Burada öyle değil. Buradaki meslek yüksek okulları, yani Türkçe'ye kelime kelime tercüme ettiğimiz zaman öyle bir durum çıkıyor ama evet. İhtisas yüksek okulu diyelim ya da. İhtisas yüksek okulu. Bunlar normal üniversite eğitimi veriyorlardı. Amerika'daki kolejlere falan denk gelen bir şey yani. Dolayısıyla bizimkilerle bu dahi olamaz demişlerdi. Yani üniversite eğitimi biraz daha fazlaydı. Bir semestr fazlaydı galiba o dönemde. Ta ki 2015'teki şeye kadar, 2015 yılında bir yasa çıktı. Akademik derecelerin tanınmasına dair. Çünkü Almanya'da müthiş bir eleman sıkıntısı, nitelikli eleman sıkıntısı baş gösterdi. Alalım, dışarıdan getirelim. Fakat o zaman şunun farkında oldular. Dediler ki zaten bizim elimizde, ülkede bulunan, atıl durumda olan, akademik derecesi olan 300 bine yakın, yaklaşık 300 bin civarında adam bakkallık yapıyor, taksi şoförlüğü yapıyor. Aslında inşaat mühendisliği okumuş veya iktisat okumuş veya elektrik okumuş, her neyse bir akademik derecesi var, eğitimi var. Bunlar atıl durumda o diplomalarını kullanamıyorlardı. Bu dediler ki bunları tanırsak en azından kültürü tanıyorlar, dili biliyorlar, bunların entegre olması daha süratli olabilir dediler ve mantıklı, doğru bir karardı. O karardan sonra tanımanın önü açıldı. Sadece bu değil, bir de Bologna anlaşması, işte 44 ülkenin, Avrupa ülkesinin, Türkiye'nin de dahil olduğu bir anlaşma imzalandı. Eğitim alanının yeniden tanımlanmasına dair. Bu bağlamda tabii bütün ülkeler kendi görevlerini ev ödevlerini yaptılar. Diplomaların düzenlenmesi, eğitim içeriklerinin, müfredatlarının Bologna Anlaşması'na göre düzenlenmesi, diploma şeyleri, belgelerin verilmesi. Mesela bu diploma supplement dedikleri belge daha önceden yoktu. Bologna süreciyle beraber Türkiye'de de bu başladı. Diplomalarda çoğuna Çek dilli verilmeye başlandı. Dolayısıyla böyle bir tanıma süreci özellikle Almanya'ya hemen başladı. Hem kendi yasası vardı, akademik derecelerin, yabancı akademik derecelerin tanınmasına dair yasa. Sadece derece yetmiyor, yaklaşık 100'e yakın yasaya da atıfta bulundular. Çünkü zanaatkarlar yasası vardı, serbest meslekle ilgili diğer yasalar, yönetmelikler, yönergeler vardı. Hepsine atıfta bulunan tüm pürüzler kaldırıldı, akademik dereceler sorunsuz bir şekilde tanınıyor. Bununla ilgili buradaki bakanlık belli bir çalışma yaparaktan Türkiye'deki okullarla ilgili bir liste çıkardılar. ANABİN dediğimiz Almanya'da Türkiye'deki YÖK'e denk geliyor aşağı yukarı. KMK'nın bir alt birimi. Onlar o listeleri yayınladılar. H+ şeklinde gördüğünüz bütün üniversiteler Türkiye'de tanınıyor. Ki hepsi de zaten H+.
Evet,
şimdi bu akademik derece ayrı bir olay. Bir de mesleki ünvan ayrı bir konu. Yani bak, lisansınız vardır, bir hukuk mezunusunuzdur, hukukçusunuzdur yani. Bir avukat değilsinizdir halen, noter değilsiniz veya hakim savcı değilsinizdir. Size bir yasayla bir kurum bu ismi vermesi gerekiyor ve bunun beraatını vermesi gerekiyor. Bu uygulama Almanya'da da var. Türkiye'de mimarlık yasası yok. Bizde hem ünvan hem akademik derece diploma üzerinde ikisi birden veriliyor. Yani lisans diploması yazar, altında da mimar ünvanını hak etmiştir ilgili yasalara göre vesaire bir cümle olur, her diplomada vardır. Burada öyle değil. Yani Avrupa'nın bütün ülkelerinde değil. Hepsi önce lisans eğitimini bitirirler. Arkasından da belli bir prosedürü tamamlayaraktan Mimarlar Odası'nın kayıt komisyonları var. Hemen hemen bütün ülkelerde aynı. Almanya'da var, Hollanda'da yok. Onlar belli bir yasa var. O yasaya göre belli şartları sağlayan kişiyi doğrudan kaydediyorlar. Yapılanma Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Mimarlıkla ilgili komşu meslekler, ilişkili mesleklerin hepsi Mimarlar Odası'na kayıtlı. Yani iç mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, mekansal planlamacı vesaire. Hatta inşaat mühendisleri de çoğu yerlerde bir odanın ve bir yasanın altındalar. Bir arada çalışıyorlar. Bazı okullarda mimarlar ve yani mimarlık öğrencileriyle inşaat mühendisleri öğrencileri birinci sınıftan itibaren kooperasyon halinde projelerini yapmak zorundalar. Birlikte yapıyorlar. Bu şekilde böyle bir anlayışları var. Yani buradaki şey, akademik derece tanınmasıyla ilgili konuyu bir kenara koyarak o olay tamamdır artık. Yani hiç kimsenin öyle bir problemi yok. Geldiği zaman burada ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Odaya kaydolma, yani proje ibraz yetkisi elde edebilme konusu var. Onu da İki türlü yapıyorlar. Şimdi burada da biraz daha önceden mağduriyetler vardı. Mimar kasasında küçük bir değişiklik yapıldı. Gençler mezun oluyorlar. Halen mimar değiller. O hevesle okulu bitirmişler. Daha kendilerine mimar da diyemiyorlar.
Evet.
Sonra yasada küçük bir değişiklikle dediler ki ya bu gençler gelsin odaya kaydolsunlar. Ama ibraz yetkisini 2 sene sonra verelim ama ünvanı verelim. Junior Architect diye bir şey çıkardılar. Yani mezunlar hemen doğrudan üye olabiliyorlar. Sosyal emekli sandığına diyelim. Mimar Odası'nın emekli sandığına da üye olabiliyorlar. Sadece şeyi kullanamıyorlar. 2 yıldan daha önce, daha doğrusu o 2 yıllık mesleki deneyimi ispat etmeleri gerekiyor. Bu süre içinde junior arkitekt olarak ünvanı kullanabiliyorlar. 2 sene sonra 2 yıl full time çalışmaları lazım. 2 yıl full time çalıştıktan sonra bir de 80 saatlik kurs. Çeşitli eyaletlerde bunların süreleri farklı. Ama hemen hemen hepsinde bir, ne diyelim, Türkiye'de sürekli mesleki gelişim diye tabir ediliyor. Sürekli mesleki gelişim kurslarından 80 saat yapmanız gerekiyor. O 80 saatler de 80 saatlik kurs blok halinde değil. 3 saat bir yerde buluyorsunuz, 4 saat bir yerde buluyorsunuz, 3 hafta sonra bir yerde buluyorsunuz. Yani o 80 saatlik kursu ortalama 3-4 ay içerisinde tamamlayabiliyorlar. Bu kursu tamamlamanız lazım. Bütün herkes için geçerli. Yani yerli mezun, Alman, Almanya'daki milliyet ayrımı yapmadan burada mezun, Almanya'da mezun herkes veya dışarıdan gelen herkes, hiç farkı yok. O prosedürü tamamlamak zorunda. 2 yıl mesleki deneyim, hı-hı, ve 80 saat kurs. 2 yıl, evet, mesleki deneyim konusunda burada bir vurgulama yapmak istiyorum. Hı-hı. Çoğu yerde staj diye söyleniyor. Sürekli olarak staj kelimesi geçiyor. Evet. Staj değil. Özellikle üstüne basarak söylüyorum, büyük harflerle, staj değil. Çünkü stajın kurumsal bir yapısı olur, komisyonu olur, kabulü olur vesaire vesaire. Çok bürokratik bir süreç. Dolayısıyla mesleki tecrübe. Fizan'da yap gel. Güney Afrika'da yap gel. Ama staj dediğiniz zaman onun bir akreditasyonun olması lazım. O kurumun akredite olması lazım. Okul tanıması lazım. İşte ne bileyim, mimar odası tanıması lazım falan. Yeni bir engel çıkacak önünde. Yani Türkiye'deki meslektaşlarla konuştuğunuz zaman habire bu kelime telaffuz ediliyor. Çok tehlikeli. Süreci iyice tıkayacaktır. Herhalde Fransızca'dan tercüme ederek geliyorlar. Fransızlar stajyer diye geliyor. Ama oradaki stajyer kelimesi şeydir yani, bu bekleyen kişi anlamında. Evet. O iki yıllık bekleme süresini kastediyorlar. Ama bizde, Türkiye'de stajyer dediğiniz zaman içi dolu bir kavram. Ciddi anlamda böyle bir pratik falan gideceksiniz. Dolayısıyla biz de onu Almanya'da kullanıldığı şekliyle mesleki tecrübe olarak bunu şey yapalım, kullanalım. Yani burada zaten öyle. 2 yıllık mesleki deneyim. Şimdi bu son süreçte 2019 yasasıyla nitelikli iş gücü göç yasası çıktı 2019'da. Bu bağlamda Almanya büyük bir kolaylık sağladı. İş arama vizesi veriliyor veyahut da burada bir sözleşme yaptığınız takdirde doğrudan oturma müsaadesi veriliyor. Veya öğrenci olarak gelip burada bir şekilde çalışmışsa, Ankara Anlaşması'na göre bir yıl çalıştıktan sonra kalıcı oturma müsaadesi veriliyor ve çeşitli opsiyonlar var. Bunları açtıktan sonra Mimarlar Odası'na gidiliyor. Ben kaydolacağım. 2 sene mesleki tecrübeyi tamamladım. 80 saatlik kursu da yaptım diye. Bazı yerlerden duyuyorum. Çünkü 16 eyalet Almanya. Bazı eyaletlerde B2 Almanca sertifikasını istendiğini duydum. Doğrudan benim kendi gördüğüm, kendi eyaletimde yasasına baktığım, işte 2 yıllık mesleki deneyim ve şey deniyor. Bir de diplomanın tanınmış olması. Ama kayıt komisyonları şöyle bir tavır içerisine de girdiler. Kendi yasasına göre hareket ettikleri için diplomaya bir şey demiyorlar ama içeriye müdahale ediyorlar. Mesela Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ndeki bu ETC kredisinin 180 olması lazım lisans için. Diğeri de 240 olması gerekiyor master. 180 krediniz az deyip geri çevrilenler var. Yani 180 değil, sizinki 176 veya 170 diyorlar. O da bazı derslerin mesleki ders olmadığını, mimarlar odasında bunu kabul edemeyeceğini, meslekle bağdaşmadığını söylüyorlar. O da Avrupa ülkelerinde değil de mesela Türkiye'den gelen şeylerde, diplomalarda veya Rusya gibi daha nasyonal bazda ve ulusal bazda bazı dersler var. Ben de mesela onun kadrine uğradım. Benim diplomamda tanınmadım. Mesela beden eğitimi vardı. Mimar Sinan Üniversitesi gibi bir okulda. O dönemde 12 Eylül döneminin yani sonuçları bu. Beden eğitimi, Türkçe. Yani artık meslek hayatına girecek adama yeniden lisan mı öğretecek, ana dil mi öğretecek? Ama vardı öyle bir ders.
Evet, hala var hocam. Hala var.
Evet, o Türkçe dersi. O şimdi Türkçe varsa şey arasında, krediye dahilse bunu reddediyorlar. Diyorlar ki bu olmaz. İşte Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi dersi var. Onları Hessen eyaletinde çok tipik bir örnek var. Bu yüzden reddedildi. Meslek dersi değildir diyorlar.
Evet.
Bu derslerin meslek dersi değildir diye reddediyorlar. Bir de dil bariyerleri var. Yani geliyor ki mimarlar inşaat mühendisleriyle kıyasladığımız zaman daha kolay piyasaya girme şansları var. İnşaat mühendislerine hiç tavsiye etmem. Gelmeyin yani. Burada çok uzun bir süreç. Gerçekten çok uzun bir süreç.
Onlar için daha zor. Evet.
Çok daha zor. Yani standartlar tutmuyor. Bu hele sahada çalışacaksa sorun değil. Ama büro açıp kendisi proje yapacak ve belediye sunacaksa, yani o şeyin içine, o döngünün içine girebilmesi çok zor. Çok efor sarf edecek. Yeniden okumuş gibi olacak neredeyse. Yeniden dili öğrenecek, yeniden okumuş gibi olacak. Yani hepsini sıfırlaması gerekecek. Öyle olabilir.
Evet.
Bir hakimiyet gerekiyor. 5 yıl falan gibi aşağı yukarı öngörebilirim.
Kesinlikle. Hocam ben şöyle biraz dinleyicilerin de tam olarak ve Türkiye'den de yeni mezun olmuş olduğu bir mimar olarak birçok anladığımı özet geçeceğim. Çok kısa böyle hızlıca. Şimdi biz Türkiye'de 4 yıllık mimarlık okuyoruz. Mezun olur olmaz mimarlık odasında üye olabiliyoruz. Ama Almanya'da mimar burada, yani istediğin milletten de olursan o fark etmiyor. Mimar olduk, mimarlığı bitirdikten sonra 2 yıllık bir tecrübe sürecin var. Stajyer değil, tecrübe. Yani bir mimarın yanında çalışman gerekecek. Ondan sonra o mimarın de yanında çalışırken bazı maddeler var. Onları da incelemiştim burada. 9 maddelik bir madde. Onların hepsini tamamlamak gerekiyor. Ve sonrasında bir kurs süreci var. 80 saatlik. Bu kurs süreci de mesleki eğitim olarak da düşünebiliriz. Onu da işte 3-4 ay içerisinde tamamlayabilme süreci var. Tabii bazı eyaletlere göre de değişiyor bu kurallar. Esmiyor ya da daha da sıkılaşıyor. Bazıları da Almanca B2 zorunluluğu istiyor. Bu şekilde ilerliyor. Yani doğru anladım değil mi tam olarak?
Evet, aynen o şekilde. Bu şeyi istiyorlar. Ayrım yapmaksızın. Buradaki mezun, dışarıdan gelen mezun ayrımı yapmaksızın bunu istiyorlar ve mimarlık hizmetlerinin buradaki yönetmelikte tarif edildiği şekilde 9 hizmet kademesinin tümünde çalışmış olmasını istiyorlar. Yani evet. verilerin incelenmesinden ön tasarım, işte kesin proje, ruhsat projesi, uygulama projesi, işte ihale hazırlıkları, şartname hazırlanması, şantiyenin denetlenmesi, belgelenmesi, en sonunda dokümantasyon gibi 9 hizmet aşamasının hepsinin kendi belgesinde var olması ve o çalıştığı kurumun bunu onaylaması gerekiyor proje isimleriyle beraber. Daha önce sadece böyle bir bonservis şeklinde istiyorlardı. Şimdi öyle değil. Detaylı bir şekilde hangi projelerde, hangi aşamalarda çalıştı diye rapor halinde istiyorlar. Bu herhalde gittikçe biraz daha zorlaşacak. Öyle görünüyor. Şimdi Almanya'da devamlı istatistik yapıyorlar. Sürekli başarı kontrolü yapıyorlar. Yani sonuca bakıyorlar. Bu yaptığımız uygulamadan ne geldi sonuçta? Başarılı mı? Sistem verimli mi? Eğer verimsiz olursa, buna rağmen eksiklikler varsa biraz daha bir şeyler ilave edilebilir. Ben kendim gözlüyorum. Mesela dışarıdan gelenlerde nereden? Bana stajyer olarak gelen, Erasmus'tan gelen öğrenciler var. Bir de mimar olarak, yani 6-7 yıl tecrübeli burada çalışmak isteyen veya benimle çalışan, bizim büromuzda proje yapan mimarlar var. Eksiklikleri görüyoruz. Temel eksiklikler var. Yani şöyle diyeyim, mimari, estetik, fonksiyon, o noktalara gelemiyoruz. Çünkü daha temel mimarlık bilgilerinden yoksunlar. Mesela bir grafik dizayn bile eksik. Yani projenin ifade edilmesi, yani bir grafik anlatım bile eksik. Bu denli olanlar var. Hepsi için demiyorum ama böyleleri var. Buraya geldiği zaman dil olacak, yani şeyler, problemler katman katman üst üste.
Tabii.
Mimarların gerçekten bir şey yapması lazım. Yani benim tavsiyem, eğer imkanları varsa, hakikaten Erasmus gibi böyle yurt dışı staj imkanlarını kullanırlarsa o 3 aylık 4 aylık dönemde buradaki sistemi görürler en azından. Farklı bir ortamı görürler. Evet. Türkiye'de de bir kıyaslama yaptığım zaman soruyorum bazen. Biz öğrenciyken, öğrencilik hayatımız boyunca İstanbul'da özellikle mimarlık bürolarında çalışırdık. Yani öğrencilere imkan tanınırdı. Şimdi duyuyorum, öğrenciler bana söylüyorlar, bize iş imkanı verilmiyor. Yani öğrenci olarak çalıştırılmıyor. Bürolarda öğrenci olarak çalıştırılmadığını hep duyuyorum.
Normal bir mezunun işe alır gibi bir sürecinden geçiyorlar hocam stajyerler. Öğrencilik zamanında çalışmak
isteyenler. Yani çok ilginç. Biz de öğrenci, yardımcı öğrenci olarak Almanya'daki Werkstudent veya Student Hilfskraft dediğimiz, aynen, öğrenci yardımcı eleman şeyde Türkiye'de az olduğunu söylediler, yani imkan tanınmıyor. Mimarlara sorduğum zaman da şöyle, meslektaşlara, arkadaşlara soruyoruz. Onlar da diyor ki çok verimsizler. Yani burada ikinci defa eğitim vermemiz gerekiyor. Bizi de yoruyor. Büyük bürolar kaldırır onu. Arada absorbe edebilir. 20 tane mimar çalışıyordur. 3 tane de öğrenci zayıf. Onu alırız, eğitiriz bir şekliyle. Bizden ondan pek bir şey beklemeyiz. Bizim yanımızda bir şeyler olsun. Ona katkıda bulunuruz. Olabilir ama bunu her büronun böyle gücü yok. Dolayısıyla da imkan tanınmıyor diye bana aktardılar arkadaşlar yani. Öğretim üyesi olan arkadaşlarımızdan da duydum ben. Buna benzer şeyler var yani. Çok... O kötü bir, negatif bir durum yani. Evet. Öğrenciyken haftada 2 saat bile bir büroda çalışsa piyasayı görür.
Şöyle hocam, yani böyle kısa bir ekleme yapayım. Orada öğrencilerin stajyerdeki beklentisi, ya ben burada staj yaptım ama yaz stajım bittikten sonra dönem başlarken de ara ara gelirim veya işte burada çalışmaya devam ederim. Mezun olunca burada çalışırım diye düşünceleri oluyor. Çünkü mezun olduktan sonra çoğu stajyer tecrübeleri de bir hiç olarak görülüyor. İşte dediğiniz gibi büyük ofisler olabilir, orta ölçekli ofisler olabilir. Onların bazıları absorbe edebiliyor ama yani her ofis onu tam olarak karşılamıyor diyebilirim yani. Yani staj yapmayı orada. Çünkü bir şey katmak, yeni bir eğitim burada öğretmek zorunda kalıyoruz. Bu da süre kaybı diye düşünüyorlar.
Yani şöyle, ben şöyle bir şeyde bulunurum tavsiyede. Ben 20 yaşında öğrenci olsaydım ne yapardım?
Hocam oradaki sorumu sorayım ben. Evet.
Ne yapardım?
Aynen.
İnşaatta çalışırdım. Evet, kesinlikle bizim... inşaatta çalışıp böyle detayları görmek isterdim. Kalıplar nasıl çakılıyor, duvar nasıl örülüyor. Yani o çizdiğim şeyin aslında orada nasıl olduğunu görmek isterdim. Ve kesinlikle burada bazı okullar bunu yapıyor. Daha o fakülteye başlamadan 6 aylık bir staj istiyorlar kendilerinden. Yani 8 sömestrelik okulun bir sömestrisini staj dönemi olarak bunlardan istiyorlar. 6 ayını gidip burada diyorlar çalışacaksınız. Ondan sonra bize geleceksiniz. Okula müracaat edeceksiniz. Bunu ben çok doğru buluyorum. Hatta okul mecbur etmese bile mimarlık bürosundan ziyade böyle şantiyeye toz toprak çimento tozu yutaraktan o sahayı görmek lazım.
Kesinlikle hocam.
Yani bir malzeme imalatçısında bile çalışmak. Bir pencere, bir marangozun yanında bir kapı pencere doğramasını veya bir alüminyum pencere yapan firmada veya bir plastik pencere üreten bir yerde çalışıp detayı görmek lazım. Şantiyeye bizzat gitmek lazım. Ki o zaman daha farklı olur. Yani öğrencinin vizyonu çok çok değişir. Yani ben 20 yaşında olsam bunu yapardım.
Hocam bazı sorularımı tam soracakken siz cevaplıyorsunuz. O yüzden gerçekten söylediğiniz burada bizi dinleyen mimarlık öğrencilere çok güzel dipnot olacak bir şekilde. Yani 20 yaşında bunları çok iyi deneyimlemek gerekiyor. De bir yerde çalışmak. Hocam özellikle mimarlıkta ben kendi dönemimde gördüğüm, ailesi inşaat kökeninden gelen, müteahhit olan veya bir üretim kolunda çalışan kişilerin çocukları mimarlık okuyunca daha az zorlandığını gördüm. Ama ailesi mimarlık veya inşaat sektörünün dışında herhangi bir dalda uğraşınca onların daha zorlanıyor. Ama şu anki döneme baktığımızda her ikisi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Benim öğrenci arkadaşlarımdan gördüğüm. Ama sizin bu tavsiyeniz bence herkesin uygulaması gereken bir tavsiye oldu. 20 yaşında bir detayı görmek için bir marangoz, bir pencere, bir kapı üreticisinin yanında o detayı görmek veya inşaatta çalışmak, şantiye stajı yapmak uzun bir süre. Bizim hocalarımızın da özellikle okurken tavsiyesiydi. Hocam yayının böyle sonuna doğru gelmişken ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Mimarlık öğrencilerinize bir kitap veya herhangi bir film öneriniz olur mu? Bu yayınımızda her konumuza sorduğumuz bir soru. Sizlerin de önünüzü bekliyor. Bu bir veya birden fazla da olabilir.
Yani önerim şu olur. Bizim zamanımızda mimarların başucu kitabı, el kitabı veya işte burada mimarların İncil'i diyorlardı hatta Almanlar. Kutsal kitabı gibi. Neufert vardı. Ama öyle bir döneme geldik ki Neufert şeyde kaldı. Çünkü bir bilgi çağında yaşıyoruz. İnternet ortamı var. her türlü bilgiye ulaşma imkanı var. Bir de detayları neredeyse firmalar artık yapmaya başladı, uzmanlaştılar. Bizim dönemdeki kitaplardan bahsedeyim. Olması gerekiyordu. Mimarlık öğrencilerinin elinde mutlaka bulunması gerekiyordu ki bizim ekonomik imkanlarımız da yoktu. Kütüphaneden alıyordu tabii. Üniversitenin kütüphanesinden. Neydi? Neufert yapı tasarım bilgisi. Martin Mittag yapı konstrüksiyon bilgisi vardı. Bir de EP diye bir seri vardı. Etüt ve proje diye geçiyordu Türkiye'de. Burada da Entwurf und Plan diye. Bu kitaplar vardı. Şimdi burada göremiyorum yani buradaki bu şeylerde. Çünkü başka alanlara kaydı. Bilgi çeşitliliği var. Çok daha fazla bilgi var. Dolayısıyla çok da bir eksiklik değil. Hani normları gösteren Neufert halen güncel. Çünkü yeni baskıları da yapılıyor halen. O temel bir şey olarak kenarda bulundurması gerekiyor. Yani hepsinin elinde olması gerek. Arada bir bakabilmesi lazım. Ama gözünü geliştirmeleri lazım. Mesela ben staj yaptığım dönemde hocamız şunu tavsiye etmişti. O gittiğin 4 aylık dönemde çok fazla bir şey öğrenemezsin ama bol bol gez toz, bak binalara bak, gör. Vizyonun gelişecektir. Onlar belki o anda fark etmeyeceksin ama sonradan bu bilgiler yerleşecektir diye. Aynı tavsiyeyi ben de yapıyorum. Bol bol mimarlık dergisi bakılabilir. Dili anlamasanız bile. Çünkü görsellik var mimarlıkta. Böyle bir avantajımız var. Dili çok da... Yani biz JA dergisi vardı o zaman, Japon Architecture. Ona da bakardık yani. İngilizce veya Japonca oluyordu içerikleri. Çok anlamasak da mimariyi anlıyorduk. Geliştiriyordu insanı. Bunlara bakılabilir.
Evet.
İmkanlar daha fazla çünkü şu dönemde sosyal medya ortamında, sosyal medya ortamında bilgi de var. Yani bir şey öğrenecekseniz, bir program öğrenecekseniz onun kursuna dahi gitmeden sanal olarak kurslar var, webinarlar var. Bunlarla takip etme imkanları var ki onlar şimdiki öğrenciler zaten bunu fazlasıyla yapıyorlar. Ama şöyle olması lazım. Benim orada eksik gördüğüm şey çok fazla görselliğe işte yapıyorlar, kayıyorlar.
Geçen ben, konuştuğumuz konu hocam.
Evet, bana müracaat ettikleri zaman
aynen.
Görsel göndermeyin, siyah beyaz çizimlerinizi görmek istiyorum.
Yani hocam size ben render projelerimi yolladığım zaman Erasmus bir öğrencisi olarak işte staj yapmak istediğimi belirttim de öyle render projemi yolladığım zaman hiç bakmadan kapatıp gönderiyorsun. Doğru mu?
Evet. Okay. Diyorum ki onları göz önünde bulundurmuyorum. Bana siyah beyaz çizimlerinizi gönderin. Onlardan bir bakacağım. Şeyiniz nedir? Yaklaşımınız. Erasmus'takiler genelde iyiler. Yani benim gördüğüm Erasmus'takiler herhalde dile hakim olduklarından dolayı mı? Belki yayın takip ettiklerinden dolayı. Çok çok daha iyi performansı var. Erasmus harici gelenler de oluyor bana. Geçen yıl iki öğrencimiz vardı Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Şeyleri çok zayıftı. Ki bizim okuldan ve benim için şaşırtıcı olmuştu. Ben çünkü herkes kendi okulunu mutlaka beğenir.
Beğenir evet.
Ondan sonra toz kondurmaz ama ben maalesef son iki öğrencide biraz şey gördüm. Zayıflardı.
Hocam bu pandeminin etkisi olabilir mi? Yani çünkü biliyorsunuz 2019 yılında dünyada çok büyük bir pandemiyle beraber dersler online'a geçti. Yani Türkiye'de mimarlık eğitimi, ben bizzat şahidiyim, yani online yapıldı. Maketler yoktu. Herhangi bir el çizimi yoktu. Her şeyi dijital üzerinden ilerledi. Tamam, pandemiden dolayı yapılabilecek en iyi çözüm buydu. Ama yüz yüze yapamayıp online yaptığımız şeyler işte uygulama projeleri oluyordu. Daha çok hep sizin render çalışmaları dediğiniz çalışmalar biz aslında o zaman daha yoğunlukta onlarla çalışıyorduk. Sizce onun etkisi de olabilir mi?
Kesinlikle mimarlık eğitimi usta çırak usulü yüz yüze olması gereken bir eğitim. Yani işin bir sosyal yanı var, sosyalliği de var. Ben projeyi hocaya götürüp düzeltmeler istediğim zaman, hani tahsih diyorduk biz o zaman dönemlerde, düzeltmelerde burada korektür deniyor. Korektürlerde tek başıma değil ki yanımda diğer arkadaşlarım da var. İşte 4-5 kişilik grupta benimki bittiğinde diğer arkadaşlarınkini de dinliyordum. Yani benden başka diğer şeylerden de bir takım şeyler, diğer kritikleri görüyorsunuz. Diğer kritikleri izliyorsunuz. Bu bir katkı. Ciddi anlamda bir eğitim. İşi bu yanının eksik olması çok kötü. Yani mimarlık eğitiminin neredeyse yarısını baltalıyor. Kesinlikle yüz yüze olması gerekiyor. Düzeltmeleri hocayla, yorumlarla, arka plan hikayeleri de anlatılıyor. Çünkü sadece kupkuru bir proje üzerinde konuşulmuyor ki. Örnekler de oluyor. Günlük hayattan örnekler veriliyor. Tecrübelerden bahseder hocalar. Öğrenciler kendi gördükleri izlenimlerini de aktarırlar. Kendi projelerindeki hatalarını veya iyileştirmelerini hepsinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği için bu pandemi dönemi gerçekten yani büyük oranda bu öğrencilerin bu kadar zayıf olmasının bu sebebi de olabilir. Çünkü şu son 3-4 senenin öğrencilerinde bu durum var.
Evet, kesinlikle.
Bunun bir şekilde telafi edilmesi lazım.
Şu an işte dersler tekrar depremden dolayı online yapıldı. Şu an tüm Türkiye'de dersler online'a geçildi. Bu kalmış ikinci dönemde. Aslında işte olmaması gereken bir çözümdü. Çözüm de diyemeyeceğim. Olmaması gereken bir karardı. Ama şu an yine online'a geçildi. Burada da tabii bunun sıkıntısını sektöre geçtiği zaman öğrenciler ve sonrasında işverenler çekiyor. Burada yani derslerin online olmasının işte çok artısını göremediğimizi bir kez daha ben de belirteyim ya. Hocam.
Yani benim meslektaşlara da tavsiyem olur. Şöyle bize stajyerlerle ilgili bizim uygulamamızı söyleyeyim. Benim daha önce ücretli olarak çalıştığım firmada da stajyerlerimiz oluyordu. Biz stajyerleri böyle ofis boyu gibi görmedik hiçbir dönem. Proje verip yükleniyorduk. Yap, şunu yap, çiz, eksik de olsa, gedik de olsa. Veya belediyeye giderken beraber götürüyoruz. Şantiye gittiğimiz zaman sen de gel yanımızda. Görmesi için yani. İki açıdan. Bir tanesi kendisi görsün. Bir de kendi işlerimizde ucundan tutabilmesi için. Yani ben ona bir şey vereceğim. Onu görsün ki yardım etsin. Sahaya gidiyoruz, ölçüme gidiyoruz. Ben ölçeceğim, röleve yapacağım. O eksik görecek. Sen gel, ölçümde sen de beraber bulun. Görgü şahidi olarak da çizimi de sen yapacaksın. Yanımızda bulunduruyoruz sürekli olarak. Stajyerleri, Türkiye'deki meslektaşlarımı da tavsiye ederim. Stajyerleri yanlarında bir asistan gibi görsünler. O şekilde çalıştırsınlar.
Evet hocam. Hocam benim siz bahsedince aklıma geldi röleve. Bizim röleve restitüsyon dersimiz online döneme denk gelmişti. Tabii tam online değildi. Dersin yarısını biz offline geçirdik. Sonrasında işte pandemiden dolayı karar alındı. Online'a geçtik. O zaman yani röleve almayı sahada bizzat görmemiz gerekirken online'da gördük. Ben sonrasında şöyle bir 3. sınıfımdaydı galiba. Dersler online olduğu dönemin ilk yazında İstanbul Sirkeci'de iki tane hanım projesinde röleve ve restitüsyon almayı öğrenmiştim 4 ay, 5 ay boyunca. Sonra dedik ki ya biz bunu online hiçbir zaman öğrenemedik. Yani o sebeple gerçekten öğrenciler şu an online eğitim alan öğrenciler çok zorlanıyor. Hocam ben şöyle bir soru da sormak istiyorum. Aslında güncel olarak bir soru bu. Biliyorsunuz Türkiye'de deprem oldu. Bu depremle beraber çok büyük tartışmalar çıktı işte. Yani çünkü çok büyük bir yıkım. Ve bu yıkımın bir faturası çıkarılıyor. Mimarlara, mühendislere. Burada haklılık payı var veya yok. Müteahhitlere özellikle işte haberlerde gördüğüm havalimanından giderken yani müteahhitin alınıp mahkemeye çıkarıldığını. Yani biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz hocam. Yani bunu bilmeden yüzyıllarca inşa ettiysek yani bu tamamen bizlerin yönetimin de bir sorunu. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü sizle konuştuğumuz zaman siz Hataylısınız aynı zamanda. Oradaki yıkımdan, anılarınızdan bahsetmiştiniz. Yani bununla ilgili de sizin görüşlerinize çok önem veriyorum. Siz neler eklemek istersiniz?
Şöyle başlayayım. Bir defa biz mimarlık eğitimi yaptığımız zaman İki sömestr yapı statik mukavemet, iki sömestr yapı statiği, iki sömestr de betonarme dersi görmüştük mimarlık öğrencisi olarak. Yani bu neden verilmişti bize? İnşaat mühendisleriyle, meslektaşlarımızla bir ortak dilimiz olsun, anlaşabilelim diye. Planlamalarımızda da bunu göz önünde bulunduralım. Statikçi olmayacağız. Şöyle geriye dönüp baktığımızda 6 sömestr az değilmiş. Bayağı ciddi anlamda bir malzemeye yüklenmiş. Bir de deprem konusunu bize ısrarla söylemişlerdi. İşte kolonlarınızı böyle kare şeklinde değil, daha çok böyle rigid olabilecek kesitlerle, dikdörtgen şeklinde ve o atıyorum 30'a 80, bundan işte 40 tane kolonun varsa 20 tanesini bu yönde, 20 tanesini öteki yönde koyun ki yatay yükleri, deprem ne taraftan geleceğini bilemezsiniz. Bunlar bunu öbür yönden karşılar, bunlar da diğer yönden karşılar diye böyle öğretmişler. Bir de binanın ortasında bir kesinlikle bir perde tabir ettiğimiz komple beton olan çekirdeğin, merdiven ve asansörün mutlaka beton olması. Bir de bodrum katlar mutlaka beton yapılıyordu. Öyleydi yani. Şeyleri zemin katta mutlaka bir taşıyıcının, yani güçlü taşıyıcıların olması gerekiyor. Genelde iş yeri falan konuluyordu. İşte dükkan falan ticari endişelerle, yani ticari amaçlarla bunlar oluyordu. Dolayısıyla zemin katın güçlü olması gerekiyor. Çünkü 5-6 katlı bir binanın ağırlığı yaklaşık 150-200 tona yaklaşıyor. Ve aşağıda bırakın yatay yük bir depremi falan, herhangi bir kamyonet gelip iki tane kolonu devirse bina yana yıkılabilir. Böyle bir de bir durum vardı. Çünkü kolonları ben görüyorum Türkiye'de 25'e 25 çok ince. Malzemenin kalitesinden bağımsız olarak söylüyorum. Malzeme çok kaliteli olabilir. Agregası düzgündür. Demirler hesabına uygundur. İşte her şey. Buna rağmen kesitler zayıf ve sayısı az olduğundan, yani ben depremde gördüm bunu. Hep yana yıkılmış. Olduğu gibi çünkü. Hep zemin kattaki zayıflıktan çoğu bu şekilde. Statik olarak ben şu suçlu, bu suçlu demiyorum. Çünkü yapı denetim süreci çok girift ve komplike bir şey. Çok taraflı bir olay. Nokta atışı yapıp şu suçlu deme imkanı yok. Yani herkes vardır işin içinde. Yani Almanya'daki şeyde, inşaat ortamında ve mimarlık ortamında her zaman şu söyledim. Bir mimari işte, bir yapıda eğer bir hata varsa herkes sorumludur. Hiç kimse ben sorumsuzum diyemez. Planlamacısından, yani şehir planlamacısından son ustaya kadar, işçisine kadar herkes bu işin içinde sorumludur. Bir tane müteahhit sorumlu değildir falan, böyle bir kavram yok. Burada mesela benzetmeler yapılıyor. Avrupa'da şöyle değil diyorlar. Tamam, burada da ilkokul mezunu birisi inşaat şirketi kurabilir. Sermayesi vardır, sermaye şirketidir bu. Ancak bu şirketin teknik müdürü mutlaka meslekten biri olması gerekir. Ya yapı ustası olması lazım. Yapı ustasını küçümsemeyelim. 3 yıllık bir eğitim, üniversite eğitimine denk gelen bir eğitim. Hem de pratiği de var içerisinde. Bir de 1 yıllık ustalık eğitimi. Üstüne koyduğunuz zaman 4 yıllık bir eğitim var. Lise üstü 4 yıllık eğitimleri var yapı ustalarının. Ya yapı ustası olacak yahut da inşaat mühendisi veya mimar olacak. Teknik müdür. Şirketin genel müdürü sahibi herhangi bir kişi olabilir. O konu değil, sorun değil. Diğer yandan denetim, yapı denetim mühendisleri, burada proof engineer dediğimiz yapı denetim ve bir statikçiler ve bir de denetimciler var. Doğru, iki ayaklı. Yapı denetim mühendisleri, onlar da kendi branşlarında, yani ahşap, çelik ve betonarme olarak 3 alanda sınav veriyorlar. Bazıları üçünde birden yetkili, bazıları sadece bir branşta çalışıyorlar ve tüm Almanya çapında çalışabiliyorlar. Hukukun gerektirdiği, yani Roma hukuku prensibi, suçun kişiselliği vardır. Yani gerçek kişinin olması lazım. Bir limited şirkete veya bir anonim şirket şey yükleyemeyiz. Dolayısıyla gerçek kişi olması gerekiyor. Denetim aslında belki 2-3 oturumda konuşulabilecek bir konu. Çok geniş. Ben özet olarak aldım. Gerçekten ayrı bir görüşme, ayrı bir konuşma konusu bu. Denetimcilerle de konuşulan. Biz sadece muhatap olduğumuz belli alanlar var. Yangını denetleyen yangın uzmanlarımız var. Bir de statik olarak denetlenen denetim mühendisleri var. Ha, bir de yenisi yakında herhalde uzmanlık oluşturulacak. Şu anda biz kendimiz yapıyoruz. Engelsizlikle ilgili engelsizlik uzmanları da çıkacak. Binaların engelsiz olduğuna dair ve planlamaya...
Ben geçen duydum hocam. Bir arkadaşım bunun üzerine master yapıyormuş. Yani böyle bir konu üzerine master. Engelsiz evet, şu an binalar diye.
Engelsiz. Bariyer free konusu. Herhalde yakında bariyer free konsept isteniyor bazı yerlerde. Konsept istiyorlar. Yakında onların da şey olacaktır. Bu takdir şeklinde. Yani uzman evet. Olarak da. O geliyor yani. Onu da bekliyoruz.
Evet hocam. Projelerin çoğunluğu bizden de talep ediyorlardı onları. Bariyer free projeler diye.
Memleketle ilgili söyleyeceğim şey, biz çocukluğumuzdan beri, yani ta ilk ortaokuldan beri bölgenin fay hattı üzerinde olduğu, şehrimin, benim doğup büyüdüğüm yer, tek katlı evlerin olduğu bir şehirdi orası çocukluğumda. Yani 20 bin nüfusu olan tek katlı evlerden oluşuyordu. Hatay'ın tam ortasında Kırıkhan. Antakya'da öyle fazla yüksek yapılar yoktu. Sonra ben okul bittikten sonra 20 yıl sonra falan şehre gittim, tanıyamadım şehir merkezini. 8-9 katlı binalar yapılmış, korkunç bir olaydı. Depremi bir yana bırakın, şehircilik açısından daracık sokaklara 8 tane nefes alamıyor. Güneş almıyor sokak. Bu denli kötü bir planlama vardı. Sonunda ne oldu? Deprem çok acı bir şekilde, yani ben sınıf arkadaşlarımdan, ilkokuldan falan en az 15-20 arkadaşımı kaybettiğimi biliyorum. Sadece insanlar değil, maddi hasar değil, kültür de yok oldu. Yeniden şehir oluşturacaksın, eğer şehir aynı yerde tamir ederseniz tekrar o şey oluşabilir. Ama şehri bir yere taşımak, yani çok doğru bir karar değil.
Karar değil. Evet. Şu an kentsel dönüşüm projeleri hocam, şehir planlamacılar tarafından yapılmıyor. Bazı işte haberlerden gördüğümüz kişiler tarafından yapılıyor gibi.
Harita mühendisleri. En uzmanı harita mühendisi. Harita mühendisleri yapıyorlar daha çok. Yani o şey, kentsel dönüşüm projelerinin yapıldığı büroları biliyorum. Evet. Hep harita mühendisleri. Nedense o sektör ilgileniyor. Şehir planlamacılar aşağı yukarı bu işin dışında veya kenarında.
Evet hocam. Yani şu an tartışma konusu depremi tam olarak çok taze aslında. Üzerinden tam bir ay da geçmedi. Şu an tartışma konusu yeniden inşa, kentsel dönüşüm. Bazı projeler gördük. Yani bunlar oranın kültürüne, yaşam tarzına hiç uygun olmayan projeler. Bununla ilgili Türkiye'den bazı mimarlar odası çağrılar yapıyor. İşte Antakya'yı yeniden inşaatına, aslında bunun işte bireysel olarak karar verilerek yapılacak bir durum değil ya da bir şirkete hepsinin verilerek yapılacak bir şey değil. Oranın tekrardan düşünülmesi. Ben bir ara Aslı Hoca'nın bir çağrısını görmüştüm. Orada yıkılan tarihi binalardaki taşların tarihi binanın yanına düzgünce dizilmesi, sonrasında restorasyon için kullanılacaklarını belirtmişti. Aslında orada bilen biriyle çalışmak çok anlamlı oluyor iş içerisinde.
Kentsel dönüşüm yürümeyecek. Yani daha doğrusu şöyle, bazen soruyorlar kentsel dönüşüme karşı mısınız diyorlar. Hayır, ben yönteme karşıyım. Dönüşümün kendisi, dönüşüm zaten hayatın gerçeğinde var. Evet, her yerde kesinlikle var. Burada da var. Kentsel dönüşüm Almanya'da da yapılıyor. Yönteme karşıyım. Hukuk çerçevesinde olması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Siz hastasınız, ağır hastasınız. Bir ameliyat yapılması gerek ve bu ameliyatta kurtulacaksınız. Ancak bu ameliyata sizin kendinizin izin vermesi lazım. Sizi kimse zorla ameliyat edemez. Değil mi? Böyle bir şeydir. Yani dersin ben öleceğim, evet, kardeşim. Hocam. Ölürsün yani. Kimse seni zorla yaşatamaz. Şimdi bu şey de öyle. Yani kentsel dönüşüm olayında da öyle. Sizin binanız şey, seni yerinden kopartmaya çalışıyor ve açılan bütün davalar kazanılıyor biliyorsun.
Evet, kesinlikle.
Yani parti ayrımı yapmaksızın her belediye bu işte zorlanıyor. Kentsel dönüşüm projelerinde mahalle halkı veya oradaki hak sahipleri itiraz ettikleri zaman mahkemeler hep buna şey aleyhte karar veriyor ve bir türlü gerçekleşemiyor. Çünkü orada bir usulde, uygulamada bir hata var. Onun düzeltilmesi lazım. O zaman sağlıklı bir dönüşüm gerçekleşir. Yani herkesin de mutlu olması gerekiyor. Diyorum ya, yani zorla ameliyat edemezsin adamın. Ölüm der, tamam. Bina başıma yıkılsın. Kendi evimde öleceğim der yani. Diyor da çoğu. Yerinden gitmek istemiyor. Özellikle yaşlı bir insanı yerinden kopartmak kötü bir şey.
Aynen. Anılarına şehir dönüyor. Ben öyle videolar görmüştüm. İnternette işte biz burayı nasıl bırakıp da gidelim. İşte yıkıma uğramış binalarında böyle gözleri dalarak bakıyorlardı insanın. Anılarım gitti falan diye. Yani çok kötü bir durum hocam. Gerçekten çok büyük, geçmiş olsun diyelim biz de Türkiye'ye. Bu büyük, evet, büyük yıkım oldu. Evet hocam, son olarak sizin eklemek istedikleriniz var mı? Öncelikle de bizim Kırma'yı yayınımıza geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.
Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Yani memleketim için, Türkiye için geçmiş olsun. İnşallah buradan ders çıkartıp yaralar sarılacaktır.
İnşallah hocam.
Eminim. Yani umutlu olmak lazım daima. Kesinlikle. Mimarlık öğrencilerine de çok görev düşecek.
Evet.
Çünkü 2-3 sene sonra piyasada olacaklar. Şimdiden başka gözle baksınlar.
Kesinlikle hocam. Tam 2-3 sene sonra bu inşaatı yapacak öğrencilerin ondan eğitime de geçilmesi hiç doğru bir karar değil ama bakalım. Mimarın Mutfağı'nda bugün Tanyel Arkitektür kurucusu Mimar Mesut Tanyel ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.